Değerli kardeşler, birkaç derstir demokrasi ile ilgili, demokrasi ne demektir, nasıl geldi, bizim dinimize aykırı olan yönleri nedir? Bu konuları işliyorduk ve geçen hafta da partici olan kimselerin, yani partiye kaymış, parti kurmuş ve parti yoluyla İslam getirilecek diye bu şekilde hareket eden kimselerin getirmiş oldukları bazı deliller var. Onlarla konuşulduğu zaman niçin siz bu particilik yönüne girdiniz, bu İslam'a aykırıdır diye konuşulduğu zaman diyorlar ki bizim delillerimiz var ve biz bu delillere göre hareket ediyoruz. Bundan dolayı işte biz parti işine girdik ve genel anlamda gerek hani Türkiye'de olsun, Mısır'da olsun, Arap aleminde, tabii bu dünya genelini düşünün, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde İslami olan, yani İslam adıyla çıkmış olan partiler var. İşte meclislere giriyorlar, seçimlere giriyorlar, hatta bir kısmı da şey yaptılar, kazandılar. Mesela Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da hep İslami partiler, yani Filistin'de Hamas Partisi gibi bu partiler kazandılar. Türkiye'de tabii daha önceden Refah Partisi vardı, kapandı, sonra AK Parti ve başka İslamcı olarak geçinen partiler var. Bunlar hep hazırlık içerisindeler, yani seçimlere girmek için. Ve bunlarla konuşulduğu zaman bir takım deliller getiriyorlar. Bizim yaptığımız işler meşrudur, biz İslam'a göre hareket ediyoruz diye. Ve bu delillerini tanımaya çalışıyorduk. Ve geçen bir delili işlemiştik. Demiştik ki işte Hazreti Yusuf'un hayatından, kıssasından delil getiriyorlar. Diyorlar ki bizim delilimiz var. Hazreti Yusuf, o da devlet işine girdi, kralın yanında görev aldı ve o küfür sisteminde o da işte şey yaptı, İslam'ın maslahatı için çalıştı. Bizim yani şeyimiz, delilimiz odur diye onu getiriyorlardı ve onu tanımaya çalıştık geçen dersimizde. Hani böyle bir delilin yanlış bir delil olduğu, yani Hazreti Yusuf'un ameliyle bunların yapmış oldukları ameller arasında dağlar kadar fark olduğunu, onun hayatından, onun o fiilinden kendileri için herhangi bir delil alınmayacağını işlemiştik. Evet. Devamında bakıyoruz, başka şeyler de var. Diyorlar ki daha başka delillerimiz var. Onlardan biz şey yapıyoruz, o delillerden yola çıkarak böyle bir şeye girmişiz. Getirdikleri delillerden bir tanesi de Necaşi kıssası. Diyorlar ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde, işte Müslümanlar dinlerini yaşayamadıkları, Mekke döneminde dinlerini yaşayamadıkları bir dönemde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına zayıf olan, o işkence gören, o zulüm gören sahabesine dedi ki hicret edin. Bu diyarı terk edin, Mekke'yi terk edin ve Habeşistan'a gidin. Çünkü oranın kralı halkına zulmetmiyor. Zalim olmayan bir kral var. Yani orada rahat yaşayabilirsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orayı onlar için ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Oraya hicret etmişler. Ve Necaşi daha sonradan İslam'a giriyor. Ona işte tevhid, İslam ulaştıktan sonra İslam'a giriyor. Ama devletin başında kalıyor. Ve tabii toplum hepsi İslam'a girmeyince, ya oradakilerin az bir kısmı İslam'a giriyor. Toplum genel anlamda İslam'a girmiyor ama kendisi de krallıkta kalmış. Ta ki vefat edene kadar. Ve bu da gösteriyor ki o küfürle hükmetmiştir. Ölene kadar küfür kanunlarıyla hükmetmiştir. Biz ondan da delil alıyoruz. Yani demek ki biz de İslam'ın maslahatı için, aynen Necaşi'nin işte devlet başında kalıp da vefat edene kadar Kur'an'la hükmetmediği gibi bizler de Kur'an'la hükmetmeyebiliriz. Ve bu konuda İslam'a ne yaparız? Hizmet ederiz diye böyle bir delil getiriyorlar. Peki bu getirmiş oldukları delil doğru mudur? Gerçekten Necaşi onların iddia ettikleri gibi böyle bir şey, bir durumu var mıydı? Alimlerimiz diyorlar ki bu getirmiş oldukları delil yine delil sayılmaz. Çünkü yani Necaşi'nin durumuyla şu anki bu particilerin durumu arasında çok fark var. Şu yönlerden fark var. Birincisi, Necaşi'nin gerçekten küfür kanunlarıyla hükmettiğine dair, İslam dışı kanunları işte kanun yaptığına ve o kanunları küfür kanunlarıyla hükmettiğine İslam'a açık bir şekilde hareket ettiğine dair bize açık deliller olması gerekiyor. Ve herhangi bize açık bir delil gelmemiştir. İşte onun döneminde şöyle şöyle kanunlar yapardı. İslam dışı kanunlar yapmıştı. O kanunlarla şöyle şöyle hükmetmişti diye herhangi açık bir delil gelmemektedir. Dolayısıyla bu iddiadan ibarettir. O iddianın da ispat edilmesi gerekiyor. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğru iseniz delilinizi getirin. Gerçekten Necaşi'nin işte küfür kanunlarıyla hükmettiğine dair kanun yaptığını ve o küfür kanunlarıyla hükmettiğine dair açık bir delil getirmeniz gerekiyor. Fakat bu konuda herhangi bir delil getiremiyorlar. Acizdirler çünkü bu noktada herhangi bir şey bulunmamaktadır. Bu birinci nokta. İkinci nokta, tabi Necaşi döneminde daha İslam yeni yeni dünyaya yayılıyor. Yeni yeni duyuluyor. Hatta Necaşi'ye daha açık bir davet de gitmemişti. Daha sonradan davet gidiyor. İşte Necaşi'ye davet gittiği zaman Necaşi İslam'ı kabul ediyor. İslam'ı kabul ediyor ve kısa bir müddet tabi koltukta kalıyor. Tabi o zaman kavmi de İslam'a girmemiş, Hristiyan bir yani toplumun başındadır. Hatta ona muhalif olanlar var ve onlarla da savaşıyor. Onu devirmeye çalışanlar var. Onlarla da savaşıyor. Hatta sahabe gidip bakmışlar yani kim galip gelecek diye. Bazı rivayetlerde de Necaşi'ye dua etmişler. İnşallah galip gelir. Çünkü o Müslümanları muazzam bir şekilde koruyordu. Müslümanları hem seviyordu hem koruyordu. Hatta müşrikler işte o Müslümanları, hicret eden Müslümanları almak istedikleri zaman Necaşi teslim etmemişti. Bütün dünya elimden gitse de ben işte bu Müslümanları teslim etmeyeceğim. Aynen günümüzde işte Molla Ömer'in Allah ona sebat versin hani mücahitleri teslim etmediği gibi, Amerika'ya teslim etmediği gibi Necaşi'nin de böyle güzel bir ameli vardı. Sahabe-i kiramı kesinlikle yani dokundurtmadı. Kimse onlara zulmedemedi ve onları teslim etmemişti. Ve kısa bir müddet yaşamıştı. Ve vefat etmişti. Daha İslam ahkamı yeni yeni gelirken. Daha o dönemler tabi tevhid gelmiş. Ve hicret de edilmemişti. Biliyorsunuz Mekke döneminde ahkam fazla gelmemişti. Hatta örtünme mesela Medine vaktinde gelmiş. İçkinin yasaklanması Medine'de. Bunun gibi birçok ahkam Medine'de gelmiştir. Mekke'de genel anlamda tevhid gelmişti. Tevhidin üzerinde çok duruluyordu. Buna binaen onun döneminde, Necaşi'nin döneminde zaten ahkam pek fazla yoktu. En önemli ahkam neydi? Allah-u Teala'yı tanımak, ona iman etmek. Allah'ın dışında sahte olan bu ilahlar, bu Rabler, bu işte putlar, bu tağutlar, bunları reddetmek, bunlardan teberi etmek. Şirke götüren bütün amellerden içtinab etmek. Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve imanın anlatılan yani o şartlarına iman etmek. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, velâ ve berâ. Ve hatta namaz iki vakitte kılınıyordu. Bir sabah, bir akşam. Miraç vaktinde de beş vakitte ne olmuştu, çıkmıştı. Yani Necaşi'nin döneminde zaten daha tevhid yeni yeni yayılıyordu. Ahkam çok fazla gelmemişti. Buna binaen kendisine gittiği kadarıyla, İslam'ın kendisine gittiği kadarıyla da tatbik etmeye çalışmıştır. Belki bazı noktaları tatbik etmek istemiştir fakat toplum. İbn-i Teymi Rahimullah da diyor yani Necaşi'nin toplumu, Yusuf Aleyhisselam'ın toplumu hani Müslüman olmadığı için yapmak istediği çok ameller vardı. Gerek Yusuf Aleyhisselam gerek Necaşi. Onlara kıyasla da diyor bir kadı mesela bir yere tayin edilir. İşte Müslümanların başına bir bölgede kadıdır. Adaletten çokça yapmak istediği şeyler olur fakat fasık topluluğu olursa ve reddeden kimseler olursa ve orada bir gücü, bir kuvveti olmazsa kadı da bazı işleri yapamaz. Bu malum olan bir şeydir. Necaşi de imkanı doğrultusunda hareket etmeye çalışmış, o tevhidini gerçekleştirmeye çalışmıştır. Hatta yani onun Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir mektup gönderdiği rivayeti gelmektedir. Oğluyla beraber 60 kişiyi şey yapıyor. Gönderiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderiyor. Yani Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mektup gönderiyor. Oğlunu gönderiyor. Ve onunla beraber 60 kişiyi gönderiyor. Oğlu Eriha adında birisi. 60 kişiyi gönderiyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki İnşiyete eteytuka. Yani dilersen ben senin yanına gelirim ya Resulallah. Ve ben senin bütün söylemiş olduklarını şeylere şahitlik yapıyorum ki o haktır. Senin getirmiş olduğun bu din, söylemiş olduğun her şey haktır. Bana neyi emredersen ben onu yapacağım. Yani hicret etmemi emredersen sana hicret edeceğim. Burada kalmamı bana emrediyorsan burada kalacağım. Bu şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a olan, İslam'a olan teslimiyetini de ne yapmıştır? Dile getirmiştir. Ve kendisine gelen ahkam üzere yani o tevhid, vela ve bera ve sair yani İslam ulaştığı kadarıyla da amel etmeye çalışmıştır. Hatta dediğim gibi yani ahkam tamamlanmadığı için zaten yani şeyden önce Mekke fethinden önce vefat ediyor. Ve Mekke fethinde ayet iniyor. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-islam dinen. Bugün size dinimi tamamladım. İslam dinini sizin için din olarak seçtim. Ve İslam dinini sizin için din olarak hani seçtim diye ayetini Allah-u Teala indiriyor. Yani din daha tamamlanmadan, bütün ahkam gelmeden zaten Necaşi vefat etmişti. Vefat ettiği zaman da Aleyhisselatü Vesselam işte salih bir yani bir kardeşiniz, Allah'ın salih bir kulu vefat etmiştir. Ve kalkın onun gıyabi cenaze namazını kılalım diyor ve onun cenaze namazını kılıyorlar. Çünkü gerçekten sadık birisiydi. Ve yani hani ahkamın ona yeterli kadar ulaşmadığı, zaten dinin ahkamının yeni yeni geldiğine dair de Abdullah bin Mesud'un rivayeti Buhari'de geçiyor. Diyor ki bizler Mekke dönemindeyken namaz kılan kimselere selam verirdik ve onlar selamımızı alırlardı diyor. Abdullah bin Mesud da hicret etmişti. Sonra diyor Medine'ye hicret ettik, Müslümanların yanına geldik. Gittik selam verdik diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdik, ashaba selam verdik. Bizim selamımızı almadılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam namaz bittikten sonra dedi ki işte namazda şugul var. Yani Allah'la hani bir ibadettir, bizim meşgul olduğumuz bir işimiz var. Hani konuşulmaz, selam alınmaz diye bizim selamımızı almadılar diyor. Biz bilmiyorduk o zaman hani namazda artık selamın alınmayacağını bilmiyorduk. Normalde namaz her gün değil mi işlenen bir amel. Ama o namazda önemli olan bir şeyi daha bilmiyorlardı. Yani namazda konuşulmayacağını, selam işte alıp verilmeyeceğini daha bilmiyorlardı. Tabii şu var, tabii namazda eğer ki girsek, birine selam versek, namaz kılan birine selam versek eliyle selam alabiliyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermişler, eliyle bu şekilde işaret etmiştir. Yani elle bir işaret ederekten o şekilde selam alınabilir, bir beis yok. Ama normalde konuşarak ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu şeklinde konuşulmaz. Evet. Ve işte bu da gösteriyor ki hani bugün particilerin tabii konumu farklı, yaptıkları farklı. Bu particiler meclise girerken küfür üzerine yemin ediyorlar. Mecliste kanunlar, teşriler yapıyorlar. Yaparken tabii var olan yani sisteme göre, kanunlara göre, laikliğe göre yapmak zorundalar. Küfür kanunları işliyorlar. Bu kanunları işlerken tağuta müracaat ederekten yapmak zorundalar. Bunu yürürlüğe sokarken yine yani küfür kanunlarını yürürlüğe sokuyorlar. Bunun gibi bir sürü küfür amelleri işliyorlar. Yani devletin istemiş olduğu yani bu particilerden ister başbakan olsun ister milletvekili olsun yani istedikleri gibi davranamazlar. Bir Necaşi gibi yani biz burada otorite elimizde istediğimizi yaparız. Biz Müslümanları koruruz, mücahitleri koruruz, böyle bir şey yok. Yeri geliyor yani siyaset ne oluyor, bir mücahit gelip işte Türkiye'de yakalandığı zaman ya direkt yurduna teslim ediyorlar, kafirlere teslim ediyorlar ve hatta başka hileli yola müracaat ediyorlar. Evet biz kendi vatanına teslim etmiyoruz. Mesela Süleyman Ebu Gayf yakalandığı zaman Türkiye'de kuvvet teberri etti ondan. Dediler ki biz onun vatandaşlığını sildik, biz onu istemiyoruz. Tabii Amerika talep ediyor. Amerika'nın eline geçse yani işkenceden belki öldürecekler, çok işkence yapacaklar. Türkiye sözde onu oraya teslim etmedi ama ne yaptı? Ürdün'e verdi. Ürdün zaten Amerika'nın bir numaralı hizmetkarı. Ürdün'e teslim etti. Ürdün'de direkt Amerika'ya teslim etti. Onun gibi çok böyle mücahitler evet direkt vatanına teslim edilmiyor ama başka düşman bir devlete teslim ediliyor. Havalandan iner inmez zaten ittifaklar var istihbarat alanında. Malumdur daha önceden çok oldu. Gerek Türkiye istihbaratı gerek işte başka ülkelerin istihbaratları sürekli beraber bir araya geliyorlar ve anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmalar dahilinde aranan şahıslar herhangi bir devlette olsun ne oluyor? Yakalanıyor ve o tarafa ya direkt ellerine teslim ediliyor veyahut da başka bir yani aracılar kanalıyla onlara teslim ediliyor. O şekilde yani aranan yere kadar ulaşıyor. Dolayısıyla Necaşi'nin yaptığı amel ile şu anki bu particilerin yapmış oldukları bu küfür amelleri arasında dağlar kadar fark vardır. Tutup haşa Necaşi'ye iftira atarak o da haşa bunlar gibi sanki küfür amelleri işleyerek işte Müslümanları, mücahitleri küfür ehline teslim ederek, küfür sözleri söyleyerek ne bileyim yani yapmış oldukları günde belki onlarca küfür işliyorlar. Necaşi haşa bu şekilde şey yapmak, onu göstermek bu kesinlikle ona da iftiradır ve delilleri çarptırmaktır. Müteşabih olan şeye sarılıp muhkem olan bir şeyi tutunmak demek. Şey, müteşabihe sarılıp muhkemi reddetmek anlamına geliyor. Evet, bu konuda da onlar için herhangi bir delil yoktur. Getirmiş oldukları başka delilleri diyorlar ki biz yine şura, İslam'da şura vardır. Demokrasi de bir nevi şuradır. Buna binaen biz böyle bir şeye giriyoruz. İşte parti kuruyoruz ve meclise giriyoruz. Neticede orada değişik kesimlerden insanlar oturuyorlar. İstişare ediyorlar kendi aralarında, en son bir meseleye varıyorlar. Yapalım mı yapmayalım mı? Ve bu İslam'da vardır, dinimizde vardır. Şura diye bir şey vardır. Çünkü Allah-u Teala وَاَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ onların işleri kendi aralarında istişare iledir Müslümanların. Bir ayette de وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ey Resulüm onlarla istişarede bulun. Yani ashab-ı kiramla istişarede bulun. Bu İslam'da var olan bir şeydir. Güzel bir ameldir. Danışmak, sormak, ne dersiniz? En son ortak bir karar, hani hangi karara yani varılmışsa doğru olan bir karar, onun alıp tatbik edilmesidir. Bu da yani demokrasi bir nevi istişaredir diye şuradan delil getiriyorlar. Fakat bu konuda da onlar için bir delil yoktur. Çünkü istişare, şura meselesini saptırıyorlar. Burada çarptırıyorlar. Niçin? Çünkü birincisi istişare, nassın olmadığı yerde istişare yapılır. Yani Kur'an'dan ve sünnetten nas olmadığı yerde, içtihada açık olan meselelerde istişare yapılır. Kur'an ve sünnet varsa o konuda istişare olmaz. Yani halife Müslümanlara şunu diyemez. Ey kardeşler, ey ilim ehli, sizinle istişare ediyorum. İçkiyi haram kılalım mı, kılmayalım mı, ne dersiniz? Ve de faiz yasaklansın mı, yasaklanmasın mı? Böyle bir istişare durumu yoktur. Bu zaten Kur'an'da sabittir. Kur'an'da sabit, Kur'an'da ve sünnete gelen bütün ahkam konularında istişare diye bir şey yoktur. Bunlar kat'i olarak tatbik edilir. Ama onun haricinde olmayan meselelerde. Mesela Hazreti Ebubekir'in miras meselesi oluyor, bilmiyor yani. Hatta orada bazen bilemedikleri yerlerde sahabeler soruyorlardı. Sizde bir bilim, ilim var mı? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelme bir hadis var mı? Mesela bir nine geliyor, yaşlı bir kadın Hazreti Ebubekir'e ve diyor ki benim torunum vefat etti diyor. Annesi yok. Bana bir şey verilmeyecek mi? Diyor ki Allah'ın kitabında sana bir miras olarak bilmiyorum diyor. Sünnetten de tabii bilmiyor. O yüzden sana bir şey verilmeyecek diyor. Şimdi beni mahrum mu edeceksiniz diyor. Yani ben şimdi nasıl elime bir şey geçmez. Sahabeye bir sorayım diyor. Hazreti Ebubekir mescitte sahabeye soruyor. Diyor ki nineye bir miras veriliyor mu İslam'da? Hani Kur'an'da ve sünnette geçmiyorsa içtihat edilecek, ona göre çözülecek. Nas varsa zaten içtihat diye bir şey yok. Sahabenin bir tanesi kalkıyor diyor ki ben ona işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nineye 1/6 verdiğini şahidim diyor, gördüm diyor. Oradan Hazreti Ebubekir o hükmü öğreniyor ve ne yapıyor, onu tatbik ediyor. Ama böyle bir şey olmamış olsa ne oluyordu? İstişareyle işte bir karara varılıyordu ve halife o tabi uygun gördü. Kararı ne yapıyordu? Uyguluyordu. Tabi şunu da ayırt etmek lazım. İstişarede çoğunluğun söylemiş olduğu sözü yerine getirmek diye bir zorunluluk yoktur. Yani çoğunluk neyi derse onu yapmak zorundadır halife. Ve de o olmak zorundadır diye bir şey yok. Yani bizim dinimizde çoğunluğun söylediği, hani demokraside çoğunluk neyi doğru görürse o artık o tatbik edilir. Bizim dinimizde böyle bir şey yok çoğunluk. Çünkü bizde hatta zemmedilmiştir. Yani çoğunluğun illa dediği gerçektir, olması lazım diye bir şey yok. Hatta genelde çoğunluk zemmedilmiştir. Çünkü insanların ekserisi iman etmiyorlar. İman etmemişler. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Benim şükreden kullarım azdır. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Sen yeryüzündeki birçok kimseye tabi olsan seni Allah'ın yolundan alıkoyarlar. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرٌ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onların birçoğu Allah'a iman ederken Allah'a ortak koşuyorlar. Yani insanların geneli şirk içerisinde, zaten küfür içerisinde, yani çoğunluk hakkı temsil ediyor anlamına kesinlikle gelmez. Bu birincisi. Ve halife de şey yaptığı zaman, istişare ettiği zaman, gerekirse 10 kişiden 8 kişi dediler ki böyle olsun, biz böyle doğru görüyoruz. Bir kişi veyahut da iki kişi başka türlü söylediler. Hatta 10'da 10 dediler ki biz böyle uygun görüyoruz. Halife dedi ki hayır, ben böyle uygun görmüyorum, böyle yapacağım derse sonunda, yani bu içtihadi noktada halifenin dediği olur. Yani o çoğunluğun söylediklerini yapmak zorunda değildir halife. Böyle bir mükellefiyeti yoktur. Uygun olanı, doğru olanı tercih eder. Bu ister çoğunluk olsun, ister azınlık olsun. Yani İslam'daki istişare bu şekildedir şura. Ve bu önemlidir de, yani bizim dinimizde önemlidir. Yani bizler de günlük hayatımızda istişare etmemiz çok nedir? Doğrudur. Gerek evde mesela, evle ilgili, ev düzeniyle ilgili mesela bir şeyi yapmak istediğimiz zaman hanıma mesela istişare etmemiz nedir? Güzeldir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam istişare ederdi. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar ashabıyla istişare eden ben bir insan görmedim diyor. Düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselam, ona vahiy geliyor. Onun zekası yani bizim zekamıza benzemez. Şüphesiz ki o genelde ne en doğru olan kararı alırdı ama onu yine de ne yapardımış? Gerek hanımlarıyla mesela evle ilgili olduğu zaman, gerek ashabıyla yani umumi olan işlerde ashabıyla ne yaparmış? İstişare edermiş. Çünkü istişarenin çok büyük hikmetleri var. O önemli hikmetlerinden bir tanesi de gönülleri celbediyor. Sevgiyi celbediyor. Ne dersiniz kardeşler, nasıl yapalım diye sorduğu zaman o Müslümanlar ona karşı ne yapıyorlar? Sıcak bakmaya başlıyorlar. Yani demek ki gerçekten bizi kale alıyor. Aynı zamanda belki faydalı olan bir görüş gelecektir. Onun idrak edemediği. Gerçekten istişarede çok faydalar var. Yani bu çok hatadır. Bunu genelde biz hayatımızda illaki siz de görmüşsünüz. Yaşıyor insan. Yani aklına göre direkt hareket ettiği zaman bakıyor ki hata yapmış. İleride çok büyük hatalar yaptığını ne yapıyor? Farkına varıyor. Keşke diyor istişare etseydim. Keşke biraz daha düşünseydim. Acele etmeseydim. Hata yapıyor ve o hatalar bazen insana çok zarara mal oluyor. İstişarenin çok büyük faydası var. Hatta bugün mesela düşünün, bu büyük fitne yani Müslümanlar arasında kopan, özellikle de Suriye'de değil mi? Aşağıdaki düşen fitnenin yani ana sebeplerinden bir tanesi de istişarenin olmayışı. Eğer ki bu Müslümanlar yani hilafet ilan edildiği zaman Müslümanlarla, ileri gelenleriyle, alimleriyle oturulmuş olsa, istişare edilmiş olsa, güzelce bu meseleler tahlil edilse ve ondan sonra bir karara varılmış olsaydı Allah'ın izniyle çok daha selamet olacaktı yani. Ama maalesef böyle bir durum olmayınca ne oldu? Tefrikalar, parçalanmalar ve Müslümanların kanları döküldü, halen de dökülüyor. Ve bir türlü de bu mesele çözülmedi. Bu çok önemli yani istişare. Bu İslam'da var olan bir şey. Bir, nassın olmadığı yerde istişare yapılır. İkincisi, istişarede çoğunluğun karar verdiği şey haktır, o tatbik edilir diye bir şart yoktur. İslam'ın istişareye bakışı bu şekildedir ama günümüzün bu demokrasi istişaresi ise bu çok farklıdır. Bunlarınki çoğunluğun dediği olur. Mecliste 550 kişi varsa 275'ten daha fazla kimse, yani 276 kişi derlerse ki mendil, yani beyaz bir mendil mesela, derlerse ki bunun rengi siyahtır ve tabu kibrittir derlerse artık o kibrit oluyor, o mendil. Çünkü çoğunluğun istediği oluyor. Yani bunun İslam'la hiçbir alakası yok. İkincisi, yani kanun, teşri, Allah-u Teala'nın haram kıldığı, helal kıldığı şeylerde danışılıyor. Ne dersiniz, içkiyi yasaklayalım mı mesela? Ne dersiniz, İsrail'le bu anlaşmaya giren mi? Ne dersiniz, bu mücahitleri teslim edelim mi mesela? Ne dersiniz, falan devletle işte barış yapalım mı ve da savaşa mı girelim? Ve buna benzer, yani gerek dünyevi, gerek uhrevi, yani ne varsa Her şey orada şey yapılıyor, danışılıyor ve çoğunluğun verdiği karara göre amel ediliyor. İster haram olsun, ister helal olsun onları ilgilendirmiyor. Önemli olan çoğunluğun vereceği karardır. Bu nedir? İslam'a tamamıyla aykırıdır. Burada halkın teşri yapması, kanun yapması haşa, yani o millet meclisindeki milletvekilleri kendilerini ilah konumuna koymuş oluyorlar. Teşri yapıyorlar. Biz iman ediyoruz ki teşri yapan, kanun yapan Allah'tır Celle Celaluhu. İnil hükmü illa lillah. Emara la ta'budu illa iyyah. Yusuf suresi 40. ayetinde hakimiyet sadece Allah'ındır ve Allah-u Teala kendisinden başkasına ibadet edilmemesini emretmiştir. Yani burada hakimiyet sadece Allah'ın, kanun koyan Allah'tır. Ama bunlar kanun koyunca kendilerini ilah konumuna koymuş oluyorlar ve orada haramı, helalı ne yapıyorlar? Haramı helal ediyorlar, helalı haram ediyorlar. İslam'a aykırı kararlar alıyorlar. Bu tamamıyla aykırıdır. Yani bizim İslam'daki istişareyle kesinlikle uzaktan yakından alakası yoktur. Bunu işte tutup demokrasiyi istişare diye, bu İslam'daki istişare diye isimlendirmek nedir? Bu büyük bir tahrifattır. Büyük bir cürümdür, yani dinimizde büyük bir cürümdür. Tıpkı mesela içkiye başka isimler takıp içmek gibi. Hatta Aleyhisselatü Vesselam bu konuda hadisi var ve uyarıyor. Diyor ki: "Le yestahillenne taifetun min ummetil hamra bismin yusammunaha iyyah." Benim ümmetimden diyor bir kısım insanlar diyor başka isim takarak içkiyi helal sayacaklar diyor. İsmini değiştirerekten içkiye artık helal hükmüne şey varacaklar. Helal diyecekler ve içecekler. Günümüzde görüyoruz, yani bazen İslam ile ne yapıyor? Bazıları alim olsun, yani ilim taşıyıcısı, belamlar olsun ve fasık facir olsun, İslam ile, Allah'ın ahkamlarıyla oynayaraktan haram olan bir şeyi helal yapıyorlar. Daha önce anlatmıştım, yani belki duymuşsunuz, bu Ezher Şeyhi mesela Allah'ın dininde büyük bir cürüm işlemişti. Tabi cürümleri sayılmayacak kadar fazladır. Yani ölüp gitti Muhammed Seyyid Tantavi adında. Şu anki o Ezher başındakinden bir önceki Muhammed Seyyid Tantavi adında bir Ezher Şeyhi vardı. Hatırlıyorsanız Fransa'daki başörtü yasağında şey demişti, yani bu Fransa'nın kendi kanunudur, kuralıdır. İstediği gibi davranabilir. Oradaki Müslümanlar uymak zorundadır. Yani başınızı açın diyorsa Fransa, uymak zorundasınız, açın diyordu. Böyle fetva veren bir belamdı maalesef. Helak olup gitti. O mesela kendisinden fetva istenmişti Mısır'da. Bu faizi serbest bırakma konusunda. Niçin? Çünkü bankalar genel anlamda şeyindir, devletindir. Yeni yeni Allah'ın belki özel şu anda varsa ama bankalar genel anlamda devletindi eskiden. Şimdi bilmiyorum tam durumunu. Tabi Mısır halkı Türkiye halkı gibi değildir. Yani faiz konusunda, din konusunda, namaz konusunda çok çok daha fazla nedir? Hassastır. Tabi bankalar çok fazla işlemiyor buradakiler gibi. Ve fetva istediler. O zaman o tağut Hüsnü Ella mübarek, mübarek olmayan o adam ondan fetva istemişti. Yani faize sen bir şeyler çıkar, bir fetva çıkar. O da oynayaraktan, dinle oynayarak dedi ki paranızı bankaya yatırıp onun karını, faydasını alabilirsiniz. Yani bir nevi sanki ticarete para yatıracak ve onun karını alacak. Bunun faydasını alabilirsiniz. Peki nasıl faydasını alacağız Sayın Şeyh? Yani tabii alimler ona karşı durdular, itiraz ettiler. Bunu da açıklamak zorunda. Dedi ki normalde İslam'da yasak olan faiz çeşidi nedir? Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi اَذَّهَبُوا بِالذَّهَبُ وَالْفُدَّةُ بِالْفُدَّةُ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, yani anlatıyor. Hani altına karşı altın, gümüşe karşı gümüş, buğdaya karşı buğday. Altı sınıf sayıyor. Bunların değiş tokuş yapılması fazladan, ziyadeden ve de eksikten bu haramdır, bu faizdir diyor. Yani az bir eski bir altın veriyorsun fazladan, mesela yeni, az yani fazladan eski altın veriyorsun, az bir yeni altın alıyorsun. Ya da mesela yaş hurma veriyorsun iki kova, kuru hurmadan bir kova alıyorsun. Bu nedir? Bu haramdır, faiz kısmına giriyor. Yani aynı cinsi farklı kemiyetlerde değiştirmek bu faiz kısmına giriyor. Ya aynı eşit olarak değiştirebiliriz. Al sana iki kova taze hurma, ver bana iki kova mesela kuru hurma. Ya böyle yapabiliriz ya da satarız. Kaç paraysa yaş hurma satarız. Kuru işte hurma kaç paraysa satın alırız. Ama bu şekilde değiştirmek nedir? bu faiz kısmına giriyor. Mesela elimizde altın var, eski altın. Kuyumcuya diyoruz ki al bu eski altınları, sen bize yeni altın ver. O da diyor ki mesela 3 bileziğe karşı ben 2 bilezik veririm mesela bu yeni modelden. Bu faiz kısmına girer. Bu caiz değil. Ne yapacağız? Faizden kurtulmak için satacağız. Eski altını satacağız. Sonra yeni altından alacağız. Ancak bu şekilde yani faizden kurtuluruz. Bu Ezher Şeyhi de dedi ki yani altın olarak, gümüş olarak eskiden bir de bu umne vardı yani Müslümanlar elinde. Bunu işte değiş tokuş yaptıkları zaman ve hatta bunu verdikleri zaman faiz oluyordu. Şimdi ise ne oldu? Kağıt para bastılar. Normalde kağıdın bir değeri yoktu yani bu kağıt değil mi? Yerde olsa kimse almaz yani. Koparıp yere atıyoruz. Para da aynen bu şekildedir. Onun herhangi bir değeri yoktur. Bir kağıt parçasıdır. Buna binaen sen mesela 3 tane işte kağıt parçası vermişsin, 4 tane kağıt parçası almışsın. Bunun herhangi bir önemi yoktur. Yapılan işlem budur diyor yani. Buna binaen işte faiz altında olur, gümüşte olur. Ve sayılan 6 sınıfta. İşte buğdaydır, arpadır, hurmadır vesaire. Aleyhisselatü Vesselam'ın saydığı 6 sınıf. O 6 sınıfta faiz olur, onun dışında faiz olmaz. Buna binaen kağıt parada faiz olmaz. Düşünün şeytani bir yani düşünceyle böyle bir fetva çıkardı ve cahiller ve hatta nefsine tabi olan heva heves insanlar yani şey yaptılar. Paralarını bankaya koymaya başlamışlardı. Hatta bir kardeş bana anlatmıştı. Mısırlı bir kardeş dedi ki halam faize yani yüklü bir para koymuştu. Ondan gelen faiz parasıyla da hacca gidecek. İşte milletten de helallik istiyor. Ben dedim ki sen faiz parasıyla gidiyorsun boşu boşuna. Yani hac yapma çünkü haccın reddedilmiştir. Tabii çok kızmış ona. Sen nasıl faiz dersin? Sen mi daha iyi biliyorsun? Koca Ezher Şeyhi mi? Kocaman yani Ezher'in Şeyhi. Evet yani onlar gibi mesela dini tahrif eden, değiştiren insanlar çıkmıştır. Bu particiler de aynı şekilde ne yapıyorlar? Demokrasiye şura diyorlar ve tahrif ediyorlar. Kesinlikle bu konuda da bir delilleri yoktur. Allah'tan korkmaları gerekiyor. Evet. Getirmiş oldukları delillerden bir tanesi de diyorlar ki hülful fudul meselesi vardır. Yani fazilet antlaşması. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a daha vahiy gelmeden önce, peygamberlikten önce şöyle bir hadise oluyor. Adamın bir tanesi mal getiriyor Mekke'ye ticaret için. Mal getiriyor. O malını satıyor. El-As ibn-i Vail adında birisine satıyor. Ve parasını vermiyor bu adam. Tamam diyor sana yarın vereceğim. Ertesi gün oluyor parasını vermiyor. Öbür gün ne yapıyor ne ediyor adam vermiyor. Kesinlikle sana ödemeyeceğim diyor. Adamın kabilesi var, kuvveti var, gücü var. Bu adam da gariban dışarıdan gelmiş olan birisi. Sonra gidip Arap kabilelerine sesleniyor. Hani siz şerefli insanlarsınız, siz işte adil olan insanlarsınız. Bana yardım edecek yok mudur diyor. Ben zulme uğramış olan gariban bir insanım, misafir bir insanım. Ve orada toplanıyorlar Arap kabileleri daha İslam gelmeden önce. Kureyş kabileleri toplanıyorlar. Onun durumunu öğrendikten sonra İbn-i Cud'an, Abdullah İbn-i Cud'an adında bir adamın evinde toplanıyorlar. Ve o toplantıya Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da katılıyor. Tabii her bir kabilenin ileri gelenleri gidip toplanıyorlar. Ve orada oturup konuşuyorlar bu meseleyi. En son bir karara varıyorlar. Diyorlar ki gelin söz verelim. Bundan sonra mazlumlara yardım edeceğiz. Kim kime zulmediyorsa o zalime gideceğiz. Mazlumun hakkını ne yapacağız? Ondan kurtarıp alıp mazluma ödeyeceğiz. Bunun üzerine ne yapıyorlar? Anlaşmaya giriyorlar. Ve bir tasın içerisinde işte güzel kokular koyuyorlar. Herkes elini ona batırıyor. Bu şekilde beyat edip anlaşmaya girip oradan çıkıyorlar. Ve o günden sonra tabii o adama gidiyorlar. El-As ibn-i Vail'e gidiyorlar ve ondan zoraki ne yapıyorlar? Söküp alıyorlar yani. O adamın hakkını alıp ona eda ediyorlar. Böyle bir anlaşma oldu diyor diyorlar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha ileriki vakitlerde bu anlaşmayı bahsedince diyor ki işte beni şehittu fidari Abdullah ibn Cud'an hülfen. Ben Abdullah bin Cud'an'ın evinde bir anlaşmaya katıldım diyor. Ma uhibbu enne li bihi humurun na'ami. Ve kızıl develerin olmasına onu tercih ederim. Yani öyle güzel ben bir anlaşmaya girdim ki kızıl develerle değişir misin diye, hani beni muhayyer kılsalar ben onu değişmem diyor. Böyle güzel bir anlaşmaydı diyor. وَلَوْ اُدْعَى بِهِ فِي الْاِسْلَامِ لَا اَجَبْتُ İslam'da buna davet edilsem yine icabet ederim diyor. Niye? Çünkü güzel meşru olan bir yani anlaşmadır. Mazlumun hakkını alıp, zalimden alıp mazluma ne yapmak? Geri eda etmek. Bu meşru olan güzel bir ameldir. Bu İslam'da vardır. Bu İslam'da caizdir, yapılabilir. Misal vereyim. Mahallemizde mesela birkaç kafir toplandılar. Dediler ki mahallede çok fakir, mesela açlıktan kırılmak üzere olan şu insanlar var mesela. Veyahut da işte kafirler, fasıklar toplandılar. Dediler ki şurada Sureli işte yani şeyler var. Muhacirler bizlere gelmişler. Açlar, imkanları yok. Biz burada işte elbise topluyoruz. Fazla elbise, yiyecek vesaire bir şey topluyoruz. Biz de diyoruz neyse biz de katılalım böyle bir şey. Güzel, hayırlı bir amel. Katılıyoruz, ne yapıyoruz? Onlara mesela yardım aktarıyoruz. Ya da mesela toplandılar işte bir zulüm var, bu zulmü def edeceğiz. Güzel bir amel, iştirak ediyoruz, o zulmü def ediyoruz. Yani İslam'a aykırı bir yön olmadığı müddetçe böyle amellere kafir dahi olsa bizler katılabiliyoruz. Niye? Çünkü amel kendi zatında meşrudur. Doğrudur, caizdir. Bu konuda yani yardımlaşıyoruz. Bunda bir beis yoktur. O fazileti amelde. Ve dediğim gibi bu İslam'a aykırı olmadığı müddetçe bunda yani cevazlık vardır. Bu yapılabilir. İşte diyorlar ki bizimki de bu baptan yani hülful fudul gibidir. Biz bir araya geliyoruz ve burada ne yapıyoruz? Müslümanlara yardımcı oluyoruz. Onlara maslahat yani faydalarına olacak olan şeyleri celbediyoruz, işliyoruz, onlardan zarar verici şeyleri gideriyoruz. Bunun için biz parti kurduk, bunun için biz meclise girdik diye böyle delil getiriyorlar. Tabii bununla da herhangi bir delil alınmaz. Çünkü bu farklı bir şeydir. İslam'a aykırı olmadığı müddetçe. Mazlumdan değil mi? Mazlumun hakkını zalimden alıp ona eda etmelidir. Hülful fudul bir nevi. Ama particilik bununla taban tabana zıttır. Yani böyle bir şey var mıdır işte Müslümanların haklarını alıp yine Müslümanlara eda etmek gibi ya da ne bileyim yani sırf bu kadar mı? Bu amel midir hani particilik devlete girdikleri zaman? Yok, eğer ki böyle bir şey faraza yapmış olsalar bir amel, meşru bir amel işlemiş olsalar yanında 90-99 tane küfür ve haram amel işliyorlar. Dolayısıyla yani İslam'da ancak caiz olan amellere cevaz verilmiştir. Haram olan, küfür olan amellere İslam'da cevaz verilmemiş ki. Buna binaen böyle bir şey getirip partiye girmek, işte küfür ahkamı yapmak, işletmek, ona göre yönetmek değil mi? Teşri yapmak tamamıyla nedir? Aykırı bir şeydir. Böyle bir delil de kesinlikle anlamaz. Evet, son bir mesele, bir delil. Diyorlar ki davet maslahatı, yani davetin maslahatı için davanın yayılması, İslam'ın yayılması, İslam'ın güçlenmesi için bunun bir maslahatı vardır. Hem dinin hem de Müslümanların maslahatı adına biz ne yapıyoruz? Bu partiye giriyoruz, parti kuruyoruz ve işte meclise giriyoruz. Buna binaen biz giriyoruz. Bizim delilimiz budur. Davetin bir maslahatı var, dinin bir maslahatı var. Tabii onlara şöyle iki yönde reddiye verilir. Ya da şöyle sorulur baştan. Birincisi yani maslahatı en iyi bilen kimdir? Siz misiniz yoksa Allah-u Teala mı biliyor? Dinin maslahatı, Müslümanların maslahatını en iyi kim biliyor? Siz mi biliyorsunuz yoksa alemler Rabbi olan Allah-u Teala mı? Eğer derlerse ki biz biliyoruz bu maslahatı, en iyi maslahatı takdir eden, bilen biziz, haşa demiş olsalar o zaman küfre girerler. Deriz ki sizin dininiz o zaman ayrı, sizinle konuşmaya gerek yok. Lekum dinukum veliye din. Yani haşa Allah-u Teala'ya böyle bir eksikliği nispet etmek küfürdür. Eğer derseniz ki biz daha iyi biliyoruz. Ama derseniz ki yok, maslahatı en iyi bilen alemlerin Rabbi olan Allah'tır Celle Celaluhu. Dinin maslahatı ve kulların maslahatı. O zaman deriz ki biz Allah-u Teala'ya bakarız. Yani ahkamına, hükmüne, Kur'an'ına bakarız. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakarız. Burada dinin maslahatı için, İslam'ın ve Müslümanların maslahatı için ne gelmiş ahkam olarak? Biz bakıyoruz ki dinin ahkamında işte وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sakın sakın işte o zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size dokunur. Düşünün, mücerred zalime meyletmek, hani ateşi gerekli kılıyorsa kafirlere meyletmek, kafirlerle beraber olmak, hatta onlarınla beraber olup küfür ahkamı çıkarıp onları tatbik etmek, karşı duran Müslümanları cezalandırmak, hapislere atmak. Yani acaba bu neyi gerekli kılar? Hayli hayli cehennemi gerekli kılmaz mı? Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman Mekke döneminde mustazaf olduğu halde yani çok yani şey iken yani yardıma muhtaçken, zayıf iken, sahabe-i kiram az iken, güç kuvvet müşriklerdeyken bile hani işkence yapılıyordu sahabeye. Bilal-i Habeşi işkence gördü. Ta ki Hazreti Ebubekir onu kurtarana kadar. Ammar bin Yasir işkence gördü. Bir rivayette kaburgaları kırıldı. Dayak yiye yiye en son işkence altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etti. Böyle bir ruhsata sarıldı. Onun annesi Sümeyye validemiz idam edildi. İslam'ın ilk davet yıllarında. Hatta Aleyhisselatü Vesselam işte geçiyordu o zulüm gören sahabeyi gördüğü zaman validemiz Sümeyye işkence görüyor. Onun kocası Yasir işkence görüyor. Habbab radıyallahu anh işkence görüyor. Bilal-i Habeşi yani zayıf olan sahabe-i kiram işkence görüyorlardı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara yardım edemiyordu. Çünkü kendisine de eziyet ediliyordu. Ve geçtiği zaman ne diyordu onlara? Sabran ya âle Yasir fe inne mev'idekumul cennet. Sabredin ey Yasir ailesi sizin mev'idiniz yani sizin varacağınız yer cennettir. Yeter ki inşallah katlanın, sabredin. Sonunda cennete varacaksınız. Bu işkencenin arkasında bir kurtuluş gelecektir. Yani ancak teselli edebiliyordu onları, kurtaramıyordu. Ve Sümeyye validemiz öldürüldü, onun kocası öldürüldü, oğluna işkence yaptılar, öbür sahabelere işkence yaptılar. Habbab radıyallahu anh'u ateşin üzerinde yatırdılar, sırtındaki yağları erimiştir. Bilal-i Habeşi kırbaçlanmıştır diğer sahabeler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme defalarca işkence yapmışlar, kafasına işkembe dökmüşler, boynunu bağlayıp boğulana kadar çekmeye çalışmışlar. Hazreti Ebubekir kurtarmaya gittiği zaman linç edene kadar onu dayak atmışlar. Abdullah bin Mesud kalkıp birkaç ayet okuduğu zaman linç edene kadar öldü diye bırakıyorlar. Dayak atıp bırakıyorlar. Sahabelere bu şekilde ne yapıyorlardı? İşkence, dayak, öldürme. Hatta dayanamayınca Aleyhisselatü Vesselam sahabeye dedi ki şey yapın. Hicret edin gidin artık Mekke'de yaşayamıyorlardı. Özellikle kabilesi olmayan mustazaf kimseler. Yani şu anki gibi biz Müslümanlar yani pek bir eziyet görmedik. Desem yani ey kardeşler Allah için iki tokat yiyen var mıdır? El kaldırın desem yani çok az ya el kalkar ya da kalkmaz. Biz Allah için pek fazla bir şey de görmedik. Yani eski dönemlerde çok eziyetler gördüler. Bütün bunlara rağmen niçin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şey yapmadı? Hani ona teklif geldiği zaman istersen gel başımıza seni emir yapalım, istersen mal toplayalım, istersen evlendirelim. Yani bütün teklifleri yaptılar ama yine de ne dedi? Güneşi sağ elime koysanız, ayı da sol elime koysanız ben bu davadan vazgeçmem. Ya bu kafa gider ya Allah-u Teala davasına hakim kılacaktır. Yani bütün bu tekliflere karşı Aleyhisselatü Vesselam her zaman kararlılığını dile getiriyordu. Ölen ölüyordu, işkence gören görüyordu. Kaçıp giden, hicret eden sahabeler oluyordu. Yani Allah'ın dini biliyordu ki bu yol böyle bir yoldur. Allah'ın dini ancak bu şekilde hakim olacaktır. Bu şekilde İslam egemen olacaktır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam biliyordu onlara meyletmiş olsa, onlarla beraber oturup kalksa dinde tavizler verecek. Tevhid artık anlatılmayacak. İslam değişecek ve küfrün ömrü uzayacak. Ama ne yaptı? Sebat gösterince Allah-u Teala en son onları muvaffak kıldı. 13 sene sonra Allah-u Teala onlara yani gidebilecekleri, hicret edebilecekleri bir yeri nasip etti ve hemen gider gitmez de bir devlet. Ufak da olsa bir devlet kurdular ve Allah-u Teala onları güçlendirdi. En son Mekke'yi de fethettiler ve İslam'ı bütün o Arap ülkesinde ve diğer başka bölgelerde de kısa bir müddette ne yaptılar? Yaydılar. Aleyhisselatü Vesselam o mustazaf olduğu dönemlerde dahi قُلْ يَا اَيُّ الْكَافِرُونَ suresini okuyordu. De ki ey kafirler, لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ben sizin taptığınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapıcı değilsiniz diye o sureyi okuyordu. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ sizin dininiz size, benim dinim bana, bu tapmış olduğunuz putlar, bunlar işte sahte olan ilahlardır, bunlar sizlere fayda vermez, zarar vermez, bunları ne yapıyordu? Ayıplıyordu, hatalarını, kusurlarını bahsediyordu, Allah'ın dinini haykırıyordu. Sabrediyordu işkence, eziyetlere rağmen. Çünkü Allah'ın dini bu şekilde ancak hakim olur. Allah-u Teala bu şekilde emrediyordu. فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمِرْتَ Emredildiğin gibi dosdoğru ol diyordu. Bu ayetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a çok tesir ediyordu. Hatta bunlar beni yaşlandırdı diyordu. Basit değil yani, Allah-u Teala ona emrediyor. Sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Yani heva hevesine bakmadan, nefsine meyletmeden, ya şu sahabe şöyle eziyet gördü, bu yönden ekonomimiz kötüye gidecek, şöyle sıkıntılar yaşayacağız, dinde biraz taviz verelim, haşa. Böyle bir şey kesinlikle yanaşamazdı. Çünkü فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمِرْتَ Yani emredildiğin gibi dosdoğru ol, dosdoğru. Yani sana gelen ahkam karşısında heva hevesine uymadan, ister nefsine hoş gelsin, ister gelmesin, ister dünyan gidecek, ister gitmeyecek, ister hapse gireceksin, zindanlara, ister gitmeyeceksin, öleceksin ve ölmeyeceksin. Neyse o şekilde tatbik etti Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiram o şekilde tatbik ettiler. Cihad emri geldi, cihada çıktılar. Hicret emri geldi, cihade hicret ettiler. İçki yasaklandı, bir anda bütün içkileri döktüler. Örtü yasağı geldi, bir anda bütün kadınlar çarşafa büründüler. Yani bu şekilde sahabe-i kirama bunu öğretti Aleyhisselatü Vesselam. Dosdoğru olmak, Allah'a yani teslim olmak. Bunu ne yaptılar? Tatbik ettiler, eziyetler gördüler, işkenceler gördüler ve Allah'ın izniyle ve ne oldu sonunda başardılar. Allah-u Teala dinini hakim kıldı. Dolayısıyla en büyük, dünyadaki en büyük maslahat nedir? Kişinin imanını muhafaza etmesi. La ilahe illallah'ı, dinini muhafaza etmesi. İster devlet kurulmuş, ister kurulmamış. Yani bu esas değildir. Allah-u Teala bizden illa devlet kurun diye bunu bizden şey etmiyor. Bizden beklemiyor. Bizi bununla mükellef kılmıyor. Bizi mükellef kıldı dinimizi yaşamamızdır. Allah'ın dini için çalışmamızdır. Allah-u Teala muvaffak kılarsa devlet de olur. Muvaffak kılmazsa devlet de olmaz. Güç, otorite illa olacak diye bir şart yok. Birçok peygamber, hemen hemen neredeyse bütün peygamberler devlet kuramamıştır. Düşün yani, hangi peygamberin devleti var? Çok azdır yani. Bir Süleyman Aleyhisselam'ın, bir Davut Aleyhisselam'ın değil mi okuyoruz? Devletleri vardı. Ama Musa Aleyhisselam, bakın, Ulul Azim peygamber, devleti yoktu. İbrahim Aleyhisselam'ın devleti yoktu. İsa Aleyhisselam'ın devleti yoktu. Nuh Aleyhisselam'ın devleti yoktu. Yani birçok peygamberin devleti yoktu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasip oldu. Birkaç peygambere nasip oldu. Birçok peygambere nasip olmadı. Dolayısıyla esas olan nedir? Dinimize sarılmamız. Hatta hani bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor, ümmetler bana arz edildi diyor. Ben büyük bir tabii ondan önce diyor, işte peygamberler diyor, gördüm diyor. Peygamberler görürken bir peygamberin yanında diyor bir raht, yani 3 ile 9 arasında mümin vardı diyor. Onu öyle gördüm diyor. Bana başka bir peygamber gösterildi, yanında 1-2 adam vardı. Başka bir peygamber gördüm, yanında hiç kimse yoktu diyor. Düşünün, koca peygamber, yanında iman eden yok. Sonradan büyük bir karartı gördüm. Dedim, bunlar benim ümmetim midir? Dediler ki hayır. Bunlar Musa'nın ümmetidir. Sen şu ufuk tarafına bak. Baktım ki büyük bir kalabalık. Sonra şu tarafa bak. O tarafa baktım, büyük bir kalabalık. Dediler ki işte bunlar senin ümmetindir. Ve bunlarla beraber 70 bin kişi vardır, hesapsız, kitapsız direkt cennete girecekler. Hani o hadisi bilirsiniz. Yani o hadiste diyor, peygamberleri gördüm, yanlarında işte 3-5 kişi iman eden vardı. Bir peygamber gördüm, 1-2 kişi vardı. Bir peygamber gördüm, yanında hiç kimse yoktu. Demek ki esas olan nedir? Tevhiddir. Esas olan dindir. Dini yaşamaktır. Yoksa yani devletin başına gelmişiz, gelmemişiz, bu ayrı canibi bir şey. Tabii ki uğraşacağız. Hakimiyet Allah'ın olana kadar, İslami devlet olana kadar, bu küfür sistemi yani gasben gelip bizim devletimizi alan, toprağımızı işgal eden bu mürtetlere karşı tabii ki mücadele edeceğiz. Ama meşru yollarla mücadele edeceğiz ta ki Allah dinini hakim kılana kadar. Seyyid Kutub Rahimullah'ın dediği gibi, bu din Rabbani bir dindir. Yani Allah tarafından gelmiştir. Bunun metodu da ancak Rabbani olur. Yani aklımıza göre, heva hevesimize göre değil, Allah-u Teala'nın belirlediği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere gösterdiği şekil üzere. Buna binaen nedir? Bu particilik kesinlikle yani İslam'a, tevhide aykırıdır. Ve hiçbir elde yani tutabilecekleri meşru bir delilleri de yoktur. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.